Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün de sizler için iki konu seçtik. Bu konular üzerinde mülahazalarımız olacak. Bunlardan ilki bizim kadim meselemiz, eskimeyen meselemiz, gönül yaramızda diyebiliriz. Kudüs'ü konuşacağız. Ergün hocamızın yaklaşık iki hafta önce değil mi hocam?
Yani bir 10 gün
oldu. 10 gün oldu. 10 gün önce bir Kudüs ziyareti oldu. Onunla ilgili de hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde Kudüs namusuna ne zaman kavuşacak diye çok güzel bir yazı da kaleme aldılar. Hem böyle bir seyahat yazısı ve izlenimlerini de çok güzel aktardılar. Kudüs'ü konuşacağız. Ardından da ikinci bölümümüzde özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun da aday olmasıyla beraber Türkiye'de yeniden bir muhafazakarlık ve dindarlaşma konuşulmaya başlandı hocam.
Evet.
Özellikle CHP'nin Ekmelettin İhsanoğlu gibi hani muhafazakarlığıyla belki dindarlığıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olması sebebiyle böyle bir imaja daha da çok fazla büründü Ekmelettin Bey. Acaba çok mu dindarlaşıyoruz? Türkiye muhafazakarlaşıyor gibi.
CHP'yi de mi
dindarlaştırıyoruz gibi meseleler konuşulmaya başlandı.
Çünkü orada da CHP'lilerin bir tepkisi var. Bir kısmının ulusalcıların diyor ki bu siyasal İslamcıdır, bu dindardır, bizi de dönüştürmeye çalışıyorlar gibi. Tepkileri var.
Programımızın ikinci bölümünde de bu meseleyi tekrar ele alacağız. Bununla ilgili İnşallah. Türkiye'de yapılmış araştırmalar var. Onlar üzerinden konuşacağız. Hocam ben Kudüs'le başlamak istiyorum. Bir Kudüs seyahatiniz oldu. Çok güzel bir de yazı kaleme aldınız bununla ilgili. Ve o yazıya şöyle başlıyorsunuz. Bu bir Filistin meselesi değil. Mescid-i Aksa meselesi Müslümanların mahkumiyet sorunu diye başlıyorsunuz. Evet. Kudüs gerçekten bizim için ne anlam ifade ediyor? Kudüs bizim neyimiz olur hocam?
Evet. Şimdi özellikle haberler, televizyonlar, tartışmalar daha çok Kudüs'ü bir Filistin meselesine indirgemiş gibi. Çünkü orada şu an hakikaten bütün varlıklarını ortaya koyarak bekleyen, bunun bekçiliğini yapan Filistinler. Ama biz böyle yine de indirgeyerek algılarsak çok büyük bir hataya düşmüş oluruz. Kudüs meselesini bir kavim meselesi, bir toplum meselesi, bir etnisite meselesine indirgemiş oluruz. Ve bütün bir İslam dünyası işte 1,5 milyardan fazla bir nüfus var. Onlarca 30'ların üzerinde toplumlar var, kavimler var. Bütün bu insanlardan soyutlamış, küçük bir topluluğun meselesi haline getirmiş oluruz. Ve sonuçta İsrail gibi bir toplum ve Filistin gibi bir toplum arasında tartışılan, konuşulan, çatışılan bir mesele. Bu çok büyük bir tuzak. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Kudüs hakikaten her şeyden önce Müslümanların dediğiniz gibi kadim bir meselesidir. Kudüs'le ilgili okuyoruz, Kudüs'le ilgili birçok şeyleri öğreniyoruz. Ama hakikaten hani insan öğrenmek ve yaşamak diye iki şeyi beraber kullanıyor. Yani birçok şeyi yaşayarak daha çok hissedebilirsiniz. Okuyarak bilgi sahibi olursunuz ama yaşayarak da onun hissiyatına varırsınız. Kudüs'ü gezdiğimiz zaman bunu hissediyoruz. Yani evet Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Peygamberimizin hayatına çok temel dönüşümü ifade eden bir şey Kudüs. Çünkü Peygamberimizin Allah'ın yanına yükseldiği başka bir aleme geçtiği bir merkez. Bu açıdan çok büyük bir değeri var bizim için. Bizim ilk kıblemiz, Müslümanların yöneldiği, namazını kıldığı, kendisine menzil olarak seçtiği. Kıble demek, menzil demek.
Evet.
Hayatta hepimizin yöneldiği menziller var. Menzilimiz para mı, menzilimiz kadın mı, menzilimiz iktidar mı, menzilimiz şöhret mi? Ama Müslümanların bu bütün dünyevi menzillerin üstünde asıl menzilleri ilk Kudüs olmuş, Mescid-i Aksa, daha sonra da Kabe olmuştur. Mekke-i Mükerreme olmuştur. Bu açıdan büyük bir değer var. Yani biz hayatta nereye yönelerek varlığımızı sürdürüyoruz? Bunun aslında cevabı ne oluşturuyor? Yani Kabe ve aynı zamanda Mescid-i Aksa bu açıdan büyük bir değere sahip. Yine bizim tarihimize baktığımız zaman peygamberlerden oluşan, onlarla başlayan, onlarla anlam kazanan bir kadim tarihimiz var. Asıl tarihimiz odur. Diğer tarihlerimiz bunun gölgesi altında anlaşılabilir. Yani bizim asıl tarihimiz Hazreti Adem'le başlar, Hazreti Havva'yla başlar. Hazreti İbrahim'le orta zamanlarda en önemli atılımlarda bulunur. Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Yakup ve devam eder. Biz insanlığın serüvenini, insanlığın gerçek hikayesini bunlar üzerinde öğreniriz. Ve ondan sonraki tarihi bunun gölgesi altında okuyup anlamaya çalışırız. İşte bu açıdan baktığımız zaman Kudüs'ün çok büyük bir varlığıyla karşılaşıyoruz. Yani orada bir bahsettiğimiz peygamberlerin çoğunun hikayesinin kesiştiği bir yer. Yani Hazreti Yusuf orada, Hazreti İbrahim orada, Hazreti Davud orada, Hazreti Süleyman orada. Hazreti işte Halil kentine gittik. Halil kentinde Hazreti İbrahim'in türbesi var.
Evet.
Hazreti Yusuf'un türbesi var. Hazreti İbrahim'in hanımının türbesi var. İshak'ın türbesi var. Dolayısıyla yine işte Hazreti İsa'nın göğe çekildiği yer, mücadelesini verdiği yer, Hazreti Süleyman'ın mabedini kurduğu yer. Bir peygamberler aslında bölgesidir, bir peygamberler beldesidir. O nedenle bizim kadim tarihimizin var olduğu, insanlığımızın var olduğu bir yerdir, bir beldedir. O nedenle mübarek bir beldedir. Kudüs'ün çok bu açıdan büyük değerleri var. Birçok açıdan, dini açıdan, tarihi açıdan.
Ya ehli kitap için hem evet. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için çok kutsal bir mekan.
Bir de o yönü var tabii yani.
Hocam ben orada şunu da sormak istiyorum. Yani hem böyle tüm bu dinler için, büyük dinler için, tabii İslamiyet son din, öncesi İbrahimi din diye bir kavram kullanılıyor. Ben çok ona da katılmıyorum. Yani neshedilmiş şeriatlar, lağvedilmiş dinler aslında bir şekilde. Evet. Fakat tüm bu birleştiriciliğine rağmen de böyle bir hep ayrıştırıcı da olmuş. Yani Haçlı seferlerinin işte menzili orası.
Evet.
İşte son yüzyılda işte Yahudilerin. Müslüman Araplar üzerindeki baskısı.
Evet.
Yani bizim böyle bir birleştirici bir unsur olarak da bir tablo çizdiniz ama hiçbir zaman da sanki belki Osmanlı egemenliği altında böyle bir sükunete erişmiş ama onun dışında da çok böyle dinlerin ya burası bizim işte ortak mekanımız, herkes kendinden bir şey bulabilir, işte kilise de var, işte burada Hazreti Süleyman mabedi de var, Havra da var, Mescid-i Aksa da var, böyle bir birleştirici de olmamış değil mi hocam?
Yani tabii dinlerin hakimiyet mücadelesinin çok merkezi bir yeri olmuş ama dediğin gibi Osmanlı bunlar arasında bir uzlaşmaya varmış. Belli dönemlerde burada bir uzlaşmaya varılmış. Yeniden aslında bu peygamber torunları olarak kendimizi görürsek, bahsettiğimiz peygamberlerin torunlarıyız bizler. Yani Yahudiler de bunların torunları, Hristiyanlar da bunların torunları, Müslümanlar da bunların torunları. Biz İslam Müslümanlar olarak onları dışlayarak bakmıyoruz.
Evet.
Biz çünkü o peygamberlerle kendimizi beraber görüyoruz.
Evet, evet.
İşte yine bizim kitabımızda, Ehli Kitap'ta kendinize yakın olanları bulursunuz. İşte Nasaralıları yine Kur'an-ı Kerim şey yapıyor, olumlu olarak değerlendiriyor.
Evet, evet. Kime düşmanlık edileceği, kiminle geçinileceği belirtiliyor.
Yine biz kendi tarihimizde, yani peygamberler sonraki tarihimizde de işte Osmanlı bunun son aslında sahabeye en yakın olan tarihimiz bizim. O dönemde de bu peygamber torunları arasında beraber yaşama konusunda bir barış tesis edilmiş Kudüs'te. Beraber yaşamışlar. İnançlarını ve ibadetlerini yerine getirmişler. Yahudileri orada sürmek gibi veya Hristiyanların inançlarını yaşamalarını yasaklamak gibi bir tutum yok. Ama Osmanlı 1916 yılında Sykes-Picot anlaşmasından sonra bölge üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Ve işte 48'de İsrailler orada yerleşmeye başlıyor. Yeni yerleşim yerleri açıyorlar. Orada bize mesela rehberliğimiz gösterdi. Kudüs'ün işte bir yamacında hala yıkık olarak duran evler var. Oraya basılmış, insanlar katledilmiş ve boşaltılmış. Bir sürü yeni yerleşim yerleri Kudüs etrafında oluşturulmaya devam ediliyor. Bir İsraillerin kendileri için oluşturduğu yerleşim yerleri çok böyle modern, çok gelişmiş, altyapısı güzel. Ama Müslümanlar için ise çok büyük bir fukaralık, büyük bir sefalet var. Ve bu maddi durumdan da öte Müslümanların şehirleri muhasara altında orada. Yani Halil kentine gittik. Giriş ve çıkışları askerler tarafından muhasara altına alınmış.
Mescid-i Aksa'nın giriş çıkışları da yine Yahudi askerler tarafından
Yahudi askerleri tarafından denetleniyor. Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyorlar. Orada mesela bu İsrail askerler girip çıkıyorlar.
Silahlarıyla,
hal hareketleriyle vesaire. Dolayısıyla Kudüs bugün hakikaten hem Kudüs kenti hem Mescid-i Aksa İsraillerin işgali altında. Orada büyük baskılar yaşanıyor. Zaman zaman orada olaylar yaşanıyor. Ve biz bunların işte bir haber olarak dinleyip geçiyoruz. Biz Kudüs'ü o bahsettiğimiz tarihimizde, kadim düşüncemizdeki yerini hissedemiyoruz. Ve bir de şu yönü var. Mekke ve Medine'ye gittiğiniz zaman Mescid-i Nebevi'nin maneviyatı yüksek. O maneviyatı hissediyorsunuz. Kabe yine aynı şekilde. Ama bu iki mekan dışında başka hiçbir tarihi doku yok. Temas kuracağınız, tarihle kendinizi daha yakın hissetmek için temas kuracağınız nesneler yok. Figürler yok, görüntüler yok, taşlar yok, binalar yok. Ama Kudüs öyle değil. Kudüs hakikaten hala o 4000 yıllık kadim gelenek kendisini gösteriyor. Yani o taşlar, duvarlar, işte sütunlar, kubbeler, çarşılar, bu açıdan da çok büyük bir tesir altında kalıyor insan. Orada hakikaten 4000 yıllık bir dönemle gidip geliyorsun. Onu hissedebiliyorsun. Yani peygamberler, mucizeler zamanı, göğe yükselişler zamanı. O zamanlarla bir ünsiyet kurabiliyor insan. Bu açıdan hala çok büyük bir değeri var Kudüs'ün. Biz Müslümanların zaman zaman gidip işte o miracı hissetmemiz, peygamberleri hissetmemiz, türbeleri ziyaret ederek, yani turistik gezi değil, bizim ziyaretler yapmamız gerekir. Yani hani bizim bir iki kuşak öncesi ninelerimiz, babalarımız, annelerimiz,
evet,
ziyaret bahseder Anadolu'da, evet, değil mi? Ziyarete gittik. Bir türbeye gidip orada Kur'an okumak, orada işte yemekler götürüp yiyip beraber işte bir muhabbetleşmek ve dualar etmek.
Orayı hissetmek, dua etmek.
Bir gününü orada namaz kılarak geçirmek. Bu ziyaret ve hakikaten maneviyat dünyamızı zenginleştiren bir şey. Hissiyatımızı zenginleştiren
gerçekten
bir şey.
Gerçekten bu unutulmaya yüz tutan bir şey. Evet. Genellikle böyle turistik, folklorik gezilere
ya,
döndü
öyle
hocam.
Öyle deniyor. Yani Kudüs'e diyorum ki ziyarete gittik diyorum ya. Ziyarete gidiyoruz. Bunu vurgulamak için bu ziyaret kültürüne yeniden hissetmemiz
lazım. Yani gezmeye
lazım.
Gidiyoruz demememiz lazım. Yani.
Gezi değil yani.
Aynı ziyaret. Şey Bosna için de geçerli. Kosova yani, için de geçerli değil mi hocam? Yani bir şekilde bir bağımız yani var bizim oralarla. Ve ecdadın eserleri de, bir ayakta olan eserleri de var. Onlara dokunmak demek ecdadın o tarihine de dokunmak
yani
anlamına geliyor.
Yani şimdi bu ecdat da iyi belirttiniz. Bir de şöyle bir yönü var. İsrailler işte 4000 yıllık tarih üzerinde bir sahiplik iddiasına bulunuyorlar. Biz ise burada 1916 yılı diyoruz yani. 98 yıllık bir 100 yıla daha varmamış bir tarih var. Hani orada isimleri var.
Tapusu bizde diye bir ara
Osmanlı'nın,
hocam hatırlarsanız.
Ya Osmanlı'nın şeyi var orada. Bir mezarlığı gezdik. Orada Osmanlıca kol ağası bilmem ne yazıyor. Ya insan hüzünleniyor yani. Bizim bir kol ağamız orada işte defnedilmiş. Bağlarımız var. Sultan Süleyman Caddesi diye geçiyor var. Her yerinde işte Selahaddin Eyyubi'nin damgası var. Bizden çok uzak değil. Oradaki her bir taş, her bir duvar, her bir kubbede bizim cedlerimizin hayrı var, cedlerimizin desteği var, adı var, mührü var. Dolayısıyla gidip gelmek, onları görmek, onları duymak, o hikayeleri, anlatıları yeniden rehberler var, onlar anlatıyor. Yeniden onlarla beraber olmak hakikaten insanı yeniden kendi varlığıyla baş başa getiriyor. Şimdi bizim somut, nesnel bir biyografimiz var. Diyelim ki ben işte 49 yaşındayım. 49'luk bir biyografim var. Bir de ben bir insan, işte bir Müslümanlık tarihinden gelen bir insan olarak bir tarihim vardır. Şimdi orada kendi insanlık tarihini, insanlık içindeki insan tarihini hissediyorsun.
Zihin tarihimizi,
zihin tarihimizi, ruh tarihimizi hissediyoruz. Yani evet. Hakikaten. O nedenle insan kendini daha çok anlamlı buluyor. Biz sadece 49 veya sadece 50 veya sadece 80 gibi bir zamana, bir tarihe sahip değiliz. Biz Hazreti Adem'le gelen ve Hazreti Muhammed'le son biçimiyle modellenen ve bugüne kadar gelen bir tarih içinde var oluruz. Okuduklarımız, hissettiklerimiz onlarla beraber varız ve bugüne ulaşmışız. İşte Kudüs'te bunu hakikaten insan hissediyor. Kudüs insana yeniden kendisini keşfettiriyor. Ya sadece Kudüs'ü keşfetmiyorsunuz, kendinizi de o keşifte keşfediyorsunuz. Çünkü hissediyorsunuz yani hakikaten. Öyle çok bilmek, ben giderken bir şeyler de okumadım açıkçası. Orayı daha çok hissetmek için ve bizim de Allah razı olsun bizi götüren vesile olan tur da çok güzel bir rehbere sahipti. O da çok hoş anlattı oraları. Orada tabii yani sabah namazına kalkmak. Biz Türkiye'de sabah namazına kalkamıyoruz ama orada kalkıyorsun bir grupla beraber. Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılıyorsun. Ezanları dinliyorsun. Onların verdiği farklı bir muhabbet var insanda. Kudüs bizim sadece haberlerden geçen, işte haber bültenlerden adını duyduğumuz bir şey olmaktan çıkarılması gerekir. Bizim gruplar halinde Türkiye'de gidip gelmemiz, evet, ziyaret etmemiz lazım.
Hocam tam
biz Kudüs'e kavuşursak Kudüs de bize kavuşur. Kavuşur. İnşallah.
İnşallah. Tam öyle burada şunu olur, sormak istiyorum hocam. Kudüs, Filistin meselesi, biraz da işin böyle siyasi tarafına, evet, da girelim istiyorum. Hani o sapan atan çocuklar, o tankların önüne dikilip işte 10-12 yaşlarında onların önünde duran o hani cesur Filistinli çocuklar, evet, bir dönem hani Türkiye'de de ki hala bu geçerliliğini de sürdürüyor ya da İslam toplumunda, İslam devletlerinde, Müslüman ülkelerde diyelim daha doğrusu böyle bir sembolik bir davayı da temsil, evet, ederlerdi. Yani Kudüs davası bizi her zaman diri tutardı. Hatta, evet, kendi ülkemizde yakın geçmişti işte 28 Şubat sürecinin kıvılcımını evet, atan şeylerden birisi de yanlış hatırlamıyorsam işte Sincan, tabii, Belediyesi'nin böyle bir, tabii, Kudüs gecesi düzenlemesiydi. Evet. Oradaki bir hararetli konuşmaydı. Bu manada baktığımızda şimdi bir Arap ülkeleri adına işte bahar adını verdiğimiz bir takım değişiklikler, dönüşümler yaşadı. Şu an Suriye'de ve Irak'ta böyle ciddi bir teyakkuz durumu, savaş durumu var. Filistin meselesi günümüz İslam toplumları için o sembolik dava hüviyetini koruyor mu hocam hala? Sanki böyle biraz arada kaldılar. Bugünlerde yine işte 3 İsraillinin işte öldürülmesi tekrar böyle bir şeyler başlattı. Filistinli çocuklar, evet, gözaltına alınmaya başlandı. İşte Batı Şeria'da, Gazze'de, işte El Halil kentinde filan sürekli sizin de yazınızda belirttiğiniz gözaltında tutulan bir insanlık, evet, diyorsunuz o Filistin milleti, evet, için. Bu manada yani Arap tarihinde, Müslüman ülkelerin tarihinde o sembolik dava hüviyeti hakkında ne söylemek, evet, istersiniz?
Şimdi orada şöyle bir şey üretildi. Yani işte Filistinlilerden bir grup İsraillerle çatışıyor. Dolayısıyla bu böyle bir oyun olarak, sahne olarak önümüze konulmuş ve devam ediliyor. Biz bununla yaşamaya alıştık. Bu kötü bir şey. Çünkü hakikaten bu görünen olanın şeyin arkasında başka şeyler var. Yani orada Filistinliler, orada Müslümanlar açık cezaevi içinde yaşıyorlar. Yani tel örgüler, duvarlar örülmeye devam ediyor şu an. Hala örülüyor, evet, duvarlar. Bir defa kapalı toplumdan çıktık deniyor da dünyada küreselleşme. Ama orada bırakın kapalı toplumdan çıkmayı, tam tersine hapis toplumunu kurmaya çalışıyor İsrailliler. Siyonizm bütün şeyiyle, kaba biçimiyle varlığını sürdürüyor orada.
Müdahale yani ediyor, günümüz tutukluyor. Dünyasında bakın, Mısır'da açılan tünellerden, evet, araba bile geçiriliyor. Şimdi yani öyle bir garip
bunun
yer.
Bunun için de İsrail İslam dünyasını da şekillendirmeye çalışıyor. Şu halimize bakın yani son bir iki sene, üç senelik halimize bakın yani. Eskiden bu tablo yoktu yani. Suriye'de, Irak'ta Müslümanlar birbiriyle kavga ediyor. Birbirini katlediyor. İslami hareketlerin Filistin davasına yoğunlaşması yerine birbirini katletme, birbirinin üzerine hakimiyet kurma mücadelesi içinde olduklarını görüyoruz. Yani Hamas'a bakalım, Hizbullah'a bakalım. Eskiden hepsi Kudüs etrafında ortak bir hat oluşturmuşlardı. İran'ın ona yönelişi, ama bugün işte İran'la Türkiye'nin veya Suriye'yle bilmem neyin birbiriyle çatışması, kavgası vesaireden bahsediliyor. Bu İsrail'in işini çok kolaylaştıran bir şey. Hatta İsrail işte Kürt devleti olursa iyi olur anlamında mesajlar verdi. Değil mi?
Evet.
Devlet, evet, başkanı. Evet. Bu bile yani bu Müslüman dünya kendi içinde ne kadar fazla devlete bölünürse benim için o kadar iyi deyip bunlar birbiriyle kavga etsinler. Ben de burada tahtımı daha bir iyi oturtayım, kurayım, genişleyeyim havasında.
Evet.
Bu Arap dünyası da belli bir mültecilere, zaten Filistin toplumu mültecileşmiş büyük oranda. Hem kendi coğrafyası içinde mültecileşmiş, hem de yeryüzünde mültecileşmiş. Evet,
Suriye'de varlar, Ürdün'de toplum, varlar.
Suriye'de, Ürdün'de, Mısır'da, dünyanın değişik Mısır'da, yerlerinde evet. Bu mültecileşme biz kelime olarak kullanıp geçiyoruz yani. Bu bir defa ailenden uzaklaşman demektir. Toprağından uzaklaşman, geleneğinden kopman, ülke sizlik, seni koruyup kollayacak siyasi bir otoritenin varlığından uzaklık. Birçok anlamlara gelir mültecilik.
Yani bir milletin ve yavaş yavaş yok edilmesi.
Yok edilmesidir bu. Aşma aşma yok edilmesi, reddedilmesi, silinmesi demektir. Ve hakikaten oradaki Filistinlilerin varlığı şu an Mescid-i Aksa'nın varlığıyla özdeşleşmiş durumda. Oraya bekçilik yapan, hara o davayı kendi içinde hisseden bir topluluk. Mescid-i Aksa'nın bir köşesinde mesela son günde bir sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik. Burcu Laklaka adında. Orada mesela yaptıkları çalışmaları, verdikleri mücadeleden bahsettiler. Yani hakikaten olağanüstü bir şey. Ve sonuçta şöyle bir şey, oradaki temsilci bir konudan bahsetti. Her sabah namazdan sonra aileler, kadınların yüreği korkudan, yani korkuyla dopdolu hale geliyor. Çünkü baskınlar düzenleniyor sabah namazdan sonra. Ailelere baskınlar düzenleniyor, çocuklarına, gençlerine el konuluyor. Veya aile toplumca alıp götürülüyor bir mülteci kampına. Çocuk alıp götürülüyor, genç alıp götürülüyor bir mülteci kampına.
Hapishaneye ya da.
Oraya götürüldükten sonra o toplum içinde geleceği yok ediliyor o gencin. İş bulamaz, eğitim alamaz, geçimini sağlayamaz. Yani terörize ediliyor bir
evet,
açıdan.
Evet.
Böyle bir tablo var. İslam dünyası da burada, Arap dünyası belli bir işte para veriyor ama bu savaş bu şekilde devam etsin. Sadece kendini teselli etmeye çalışıyor. Ama asıl bu günahı işleyen Siyonizme karşı bir müdahalede bulunmuyor. Bu günahı işleyen İsrail devletine karşı bir tavır almıyor. Yani ekonomik tavır almıyor, siyasi tavır almıyor. Tam tersine Sisi olayında gördüğümüz gibi Türkiye bir tavır almışken, değil mi?
Evet.
Onlar kalkıp İsrail'i destekleyici bir tavra yöneldiler. Yani çünkü Mursi hükümeti Camp David anlaşmasını tartışmaya sokmuştu. İsrail'in bölgedeki varlığını tartışmaya sokmuştu.
Açmıştı.
Bu İsrail üzerine büyük bir baskı oluşturacaktı ve İsrail o zaman o topraklarda bunları yapamayacaktı.
Doğru, yani. Doğru.
Ama Arap ülkeleri kalktılar, tam tersine İsrail'i destekleyici politikaların yanında yer aldılar.
Evet. Hocam gerçekten tekrar Kudüs'ü gündemimize düşürdünüz. Tabii bu bizim o kadim bağlarımızı tekrar evet. gündemimize düşürdünüz. Yoksa siyasi olarak ya da bir Filistin meselesi olarak aslında güncelliğini koruyor evet, ama dediğiniz evet. gibi bizim Kudüs'ü ziyaret etmemiz evet. lazım. O köklerimizle
insan olarak en azından ziyaret etmemiz
gidip
gerekiyor.
Gidip
namaz kılmamız, gidip işte dua etmemiz, farklı bir alemden yıkanmamız yani bize büyük bir
tabii o hatıraların canlanması için evet. mutlaka ziyaret etmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümde Kudüs'ü konuştuk. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bu bölümde de programın girişinde bahsetmiştim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun da CHP tarafından aday gösterilmesiyle birlikte bir dindarlık ve muhafazakarlaşma meselemiz mi var? Türkiye çok mu muhafazakarlaşıyor, dindarlaşıyor tartışması kısmen tekrar gündeme girmiş oldu. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'nun aileden gelen kimliği, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski adıyla İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreterliğini yapmış olması, İslam dünyasıyla çok içli dışlı olması, haşır neşir olması,
İrsika'nın başkanı olması
bunları tekrar gündeme getirdi. Bu da tartışılan bir yön. Hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci tartışıldı hem de CHP bile dindarlaşıyor mu, muhafazakarlaşıyor mu tartışması başlamış oldu. Hocam gerçekten bu böyle zaman zaman eskiden tabii askerlerin de dahil olduğu böyle bir irtica yaygarasıyla yapılan bir şeydi bu. Hemen işte kırmızı kitaplar ortaya çıkarılırdı. Bir güvenlik krizine bile dönüşürdü. Yani böyle bir tartışmada herkes topa dalardı tabiri caizse. Ama son yıllarda bunlar daha normalleşmeye başladı. Bir takım sosyologların araştırmaları üzerinden, alan araştırmaları üzerinden konuşulmaya başlandı. Biz de bugün böyle bir araştırmayı baz alalım istiyorum ben. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Yılmaz'ın ilkini 2006 yılında, ikincisini ise 2012 yılında yaptığı Türkiye'de muhafazakarlık, aile, din, devlet ve cinsiyet başlıklı bir araştırması var. Bunun sonuçları üzerinden ben bu konuşmayı açmak istiyorum. Şimdi bu araştırma biraz şöyle yorumlandı hocam. Tabii birçok neticesi var bu araştırmanın. Birkaçından bahsetmek istiyorum. En çok muhafaza edilmek istenen kurumlar, müesseseler de sorulmuştu bu araştırmalarda hocam. Mesela din 2006 yılında %22.2 ile yani en çok muhafaza edilmesi gereken müessese, kurum diye söylenmiş. Evet. 2012'de bu hiç değişmemiş. Yani yine o oran kalmış, %22'lerde kalmış. Ailenin çok merkezi bir önem kazandığı söyleniyor. Aile 2006 yılında %45.6 iken muhafaza edilmesi gereken müessese hükmünde 2012'de %50.4, bir 5 puanlık bir artış var. Devlette de bir düşüş var. İşin garip tarafı hocam. 2006 yılında devlet çok muhafaza edilmesi gereken bir kurum diyenler %18.8 iken 2012'de %15.5'e düşmüş. Bazı sonuçlar da var. Onu programımızın ilerleyen taraf yönlerinde sizinle paylaşacağım. Burada şöyle bir şey, şöyle bir sonuca ulaşılmış hocam genel olarak. Muhafazakarlıkta bir ılımlaşma ve ana akımlaşma eğilimi var. Kendini muhafazakar bulmayanların oranı da, kendini çok muhafazakar bulanların oranı da azalmış. Yani böyle bir merkeze doğru bir gelme var. Yani orta seviyede bir değere ulaşılmış. Yani o uçlar törpülenmiş.
Evet, çok muhafazakar bulan yok kendisini. Yok, az çok, yani.
Evet, kendisini hiç muhafazakar bulmayan da yok. Böyle bir orta yerde buluşulmuş. Tabii hocam bu araştırma yayınlandığı zaman çok farklı yorumlar da ortaya çıktı. Ben mesela Murat Belge'nin bir yazısını hatırlıyorum. İşte muhafazakarlaşıyoruz diye mesela bunu öyle yorumlamıştı. Evet. Peki neye dayandırmıştı? Bu araştırmada da var. Türklerin, yani Türkiye'deki insanların %72'si kadının yeri evidir, işi de ev kadınlığıdır.
Ne güzel,
demişti. Mesela buradan böyle bir sonuç çıkarmıştı Murat Belge. Tamamen bu sonuca dayanan
ama
bir şeydi.
Ama daha önce mesela diyelim ki bir 10 yıl önce Türkiye'de kadınların eve mi veya evin dışında mı çalışması gerektiği yönünde bir bulgu var. Onunla mukayese edip mi bir sonuca gidiyor? Belki daha önce de aynı oran vardır yani.
Doğru. Evet. Orada hocam değil. Yani bu manada biz şimdi bu, biz nereye gidiyoruz?
Evet. Şimdi aslında bu araştırmalar
şöyle,
önemli.
Şununla başlamak istiyorum hocam asıl. Tabii bir taraftan hani biz de o yıllarca o irtica yaftasıyla yaftalanmış insanlar olarak iyi muhafazakarlaşmıyormuşuz, dindarlaşmıyormuşuz
İki
diye.
İki boyut var yani. Evet.
Hani sevinmemiz mi lazım, bu endişe verici bir şey mi? Ne oluyoruz yani burada?
Şimdi burada iki yönlü bir şey var, doğru. Eskiden daha çok işte İslamofobiya veya işte irtica geliyor gibi ifadeler kullanılıyordu. Malezyalaşıyoruz, İranlaşıyoruz.
Evet,
şimdi onlar bunların da meşhurdu. Yerini daha hafif düzeyle muhafazakarlaşıyoruz. Muhafazakar fobia olgusu ortaya çıktı. Aslında bu Binnaz Toprağ'ın yaptığı ciddi bir araştırma. Ciddi araştırma dediğim yani içeriğinin doğru olduğu manasında kullanmıyorum. Belli bir zaman ayrılmış, insanlarla görüşülmüş, ciddiye alınmış, yapılmış bir araştırma. Fakat orada da sadece muhafazakarlığa karşı pozisyon almış toplumsal kesimler araştırma konusu
endişeli yapılmıştı. Modernler diye evet. De o
yani isimlendirilmişti. Yani işte aşırı ulusalcılar,
evet.
İşte ulusalcı Aleviler gibi kesimler alınmıştı ve oradan bakılmıştı. Dolayısıyla oradan bakıldığı zaman muhafazakarlık bir tehlike olarak çıkar ortaya. Bunu alıp toplumun genelinde evet Türkiye toplumunda işte muhafazakarlık bir problem olarak var ve dolayısıyla bu tehlikelidir sonucuna gitti Binnaz Toprak ve büyük bir yanlışlık yaptı. Şimdi Hakan Yılmaz'ın araştırmaları daha objektif hakikaten öteden beri izlediğimiz çalışmalar. Türkiye'nin muhafazakarlıkla ilgili konumu muhafazakarların kendisini algılaması ve muhafazakarların dışındaki insanların onların algılamalarıyla ilgili iki farklı durum var. Bir defa muhafazakarlar AK Parti iktidarından önce ciddi bir politik ve toplumsal dışlanmayla yüz yüze yaşıyorlardı. Yani işte başörtü yasağı vardı, bürokraside tasfiye ediliyorlardı, akademiyada atılıyorlardı. Sermayeye, yeşil sermaye denilerek işte belli yerlere sokulmuyordu. Mesela Ülker'in ürünlerinin işte kışlalarda satışa sunulmadığı söyleniyordu. Bir sürü böyle şeyler vardı, blokajlar vardı ve dolayısıyla muhafazakarlar ciddi bir sosyal dışlama ve politik dışlama ile yüz yüze kalmışlardı. Orada muhafazakarlığın bu dışlamayı aşması için daha yoğun ve daha üst düzeyde kendisini kurgulaması, daha tepkisel bir format içine yerleştirmesi de doğal bir şeydi. Ama şimdi tabii 2012'ye kadar geldiğimizde artık Türkiye'de muhafazakarlık ciddi anlamda politik ve sosyal dışlanmaları aşmış durumda. Bugün muhafazakarlar başörtülü olmaları nedeniyle, isimleri nedeniyle, siyasi kimlikleri nedeniyle devlet kurumlarında dışlanmıyorlar, toplumunda dışlanmıyorlar. Zaten toplumda öteden beri dışlanmıyorlardı da belli mahallelerde, belli kesimlerde. Dolayısıyla bu dışlanma yaşanmıyor. Bu da muhafazakarların kendilerini daha normal algılamalarını sağlıyor. O nedenle kendi çok muhafazakar görmüyor artık. Yani buna ihtiyaç duymuyor bir yönüyle. Çok muhafazakarlık, muhafazakarlıkla ilgili değerleri elde etmek, talebini sesli bir biçimde ortaya koyabilmek için anlamlı bir şeydi. Ama işte 12 yıllık bir muhafazakar iktidar var. Belli özgürlükler sağlanmış muhafazakar değerler konusunda. Başörtü meselesi başta olmak üzere. Diyanetin tutumu muhafazakarlara daha karşıt olmasa bile daha mesafeli, daha gergin, daha yukarıda bakan bir Diyanet İşleri Teşkilatı vardır. Bugün böyle değil. Ya da akademiyada muhafazakarlara ilişkin dışlayıcı tutumlar vardı. Bugün yok. O nedenle muhafazakarlık daha normalleşti bence şimdi. Bu açıdan kendileri çok muhafazakar görmemeleri normal bir şey. Yine aynı şekilde muhafazakar değerlerin aşınması söz konusu. Bu siyasal iktidarla ilgili bir şey değil. Bu küresel trendlerle ilgili bir şey. Küreselleşmeyle gelen bir yeni sekülerleşme trendi var. Yani tüketmek, ziyaret değil, gezmek, tatil yapmak, bir endüstriyel süreç içinde yaşamak, dini de bunun içinde formatlamak. Bu yaygınlaştı. İşte iletişim dünyasının çoğullaşması, bu iletişimin küresel imgelerinin etkili olması, Müslümanlığın bunun içine kendi temsile yönelmesi, alışveriş merkezleri, tüketim kalıplarının artması, bir zenginleşme, yani Türkiye'de bir zenginleşme de var. Bütün bunlar bu yeni dönemde muhafazakarların sekülerleşme yönelimlerinde bir artış ortaya koydu. O nedenle işte boşanmalarda artış ortaya çıkıyor. O nedenle işte diyelim hastalarını daha az ziyaret ediyorlar. İşte o araştırmadaki sonuçlar mesela namaz evet, kılma evet. Ve oruç tutma oranında bir düşüş var.
Düşüş var evet.
Değil mi?
Evet evet
i̇şte öyle bunlar hocam. Bunlar çok nesnel dini şeyler, fenomenler doğru yani. Namaz kılmak, oruç tutmak çok temel dini davranışlardır. Bunları ölçebiliyor ama kanaatkarlık veya işte ruhaniyetle ilgili teslim olma yönlerini ölçemez sosyoloji. Bu ölçülebilen yönlerden hareket ettiğimizde de muhafazakarlıkta yine bir şey var. Yani bir düşüş var. Bu düşüş de dediğim gibi hem Türkiye'nin zenginleşmesi hem küresel sekülerleşmeyle tanışması, bunun yoğun maruziyeti altında yaşaması bunlarla ilişkili bir şey.
Evet. Bir, hocam şöyle.
Belki şu da var, muhafazakarların siyasal iktidarla beraber daha konformist bir havaya yönelmeleri. Ya iktidara biz sahibiz, devleti biz yönetiyoruz. Bu onları daha pozisyon almadan uzak tutan, daha rehavete kavuşmasını
gerilimden sağlayan, uzak tutan.
Gerilimden uzak tutan, daha rehavete götüren bir şey. Ama bunlara bakarak her şey bitti, yak, oldu vesaire demenin manası yok.
Ama şimdi Binnaz Toprak'tan bahsettiniz hocam. Hani o endişeli modernler ortaya çıktı diyordu.
Evet.
Belki öbür mahalleden bakıyordu. Şimdi bu taraftan da biz bakınca bizim de endişelenmemiz gerekmiyor mu?
Tabii yani onlar evet biz de endişeli dindarlarız yani bu açıdan. Ama bizim endişeliğimiz siyasi değil burada. Bizim endişelerimiz daha kültürel. Yani bizim kimliğimiz,
kültürümüz. Kimliğimiz mi kayboluyor?
Yani bu küreselleşme, bu zenginleşme, bu modernleşme yeni tarzları karşısında erimeye yöneliyor. Bunlara karşı ne tür önlemler arabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Yoksa her şey bitti diye bir kaygı taşımak da anlamsız yani. Çünkü bütünüyle öyle de değil.
Evet.
Şimdi diğer mahalleyi konuşursak, ulusalcılar, endişeli modernler, işte sol, ne laisist, pür laikler, bunlar da bir toplumsal kesim olarak kendisini AK Parti karşıtı, muhafazakarlık karşıtı olarak konumlandırıyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'de AK Parti iktidarıyla beraber ve iktidarın getirdiği dönüşümlerle beraber çok fazla muhafazakarlaşmanın olduğu, dindarlaşmanın olduğu, eksen kaymasının değerler düzeyinde gerçekleştiğini söylüyorlar. Böyle bir yanılgıları var. Bu yanılgı çünkü bir karşılığı yok bunu. Yani insanlar daha fazla plajlara gidiyor mesela. Değil mi yani düşündüğümüz zaman? Dolayısıyla onların hayat tarzlarına yakınlaşma oranında da bir yükseliş var aslında.
Evet. Hocam burada hemen şunu sormak istiyorum. Tabii yıllarca İran böyle bir öcü olarak kondu. Özellikle bu seküler, laik kesimler tarafından. Yani bir adım ilerisi bunun İran. İşte Malezya da buna eklenmişti son zamanlarda.
Daha yumuşak bir şey.
Daha yumuşak bir şey. Tabii İran'da da bu tartışılıyor. İşte hani bir takım toplum polisleri işte zorla kadınların başlarının kapatılması, bir takım işte eğlence mekanlarının ya da sosyal hayatın sürekli böyle bir kontrol altında tutulması gibi. Dindarlık şimdi Türkiye'de de işte İmam Hatip mezunu olan bir başbakandan söz edilir her zaman. İşte Cumhurbaşkanı bunların eşleri başörtülü. Hani görünüşte tam böyle dindarlık formlarını yansıtan iki insan şu anda Türkiye'yi yönetiyor. Evet. Buna rağmen muhafazakarlık ve dindarlaşma da azalıyor. Uygulanan politikalara baktığımız zaman İmam Hatip okulları açılıyor, işte Diyanet'in eksik kadrosu yok, sürekli adam alınıyor, boş cami yok, işte bir takım kurslar, din öğreticileri sürekli istihdam ediliyor. Bütün bunlara rağmen dindarlaşmıyoruz. Yani o zaman hocam dindarlık, dindarlaşma, muhafazakarlaşma devlet eliyle yürütülecek ya da bir takım merkezlerden yürütülecek bir şey değil midir? Sonucu mu çıkar buradan?
Yani şimdi şu var tabii. Biz aslında dini açıdan baktığımızda da siz bir sürü vesileler ortaya koyabilirsiniz. İmam hatipleri açarsınız, kitaplar basarsınız, tebliğleri artırırsınız, kanunlarla bir takım değişiklikler yaparsınız. Ama sonuçta o toplumun özelliği, o insanların özelliği, Allah'ın onlara nasip etmesi, bütün bunlarla birlikte bir sonuca varabiliriz. Bir sonuç ortaya çıkabilir. O nedenle bu dini kimlik kazanmak matematiksel bir şey değil. Yani biz datayı koyduk, sonuçta da bu veri çıkacak. Elma ve armut veya domates yetiştirmeye benzemez bu kesinlikle. İnsan varlığı, toplum varlığı çok farklı bir şey. Nasıl tepkiler ortaya koyacağını bilemezsiniz. Biz inananlar olarak kendi görevimizi yaparız. Ama bu sonuçta insanların hidayete ermesi, insanların yeniden kendilerini keşfetmeleri, İmanı bulmaları, İslam'la bütünleşerek yaşamaları öyle matematiksel denklemlere dayanmıyor yani. Onların tercihleri, onların hayalleri, onların arayışları, toplumun gidişatı, içinden geçtiği tarih, tartışmalar.
Kendi ülkesinin dışındaki gelişmeler.
Tabii,
bütün dünyayı ilgilendiren bir şey bu.
Evet, bütün bunlarla beraber yani düşünmek lazım evet. aslında.
Hocam bu araştırmada vaktimiz de az kaldı. Ben bir soru daha soracağım size. Bir tespiti de paylaşmak istiyorum. 6 yıl önce 2006 yılında eşitlik, dayanışma, özgürlük değerler arasında bu eşitlik kavramı ön plandaymış 2006 evet. yılında ama 2012'de özgürlük ön plana çıkmış. Hmm. Çok ilginç. Mesela insan zayıftır, yanlış yola sapmaması için başında mutlaka onu doğru yola sevk edecek bir otoritenin bulunması gerekir anlayışı. Hı. Diğer taraftan herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini aşmamalıdır. Değerlerini savunanlarda çok ciddi bir düşüş olmuş.
Evet.
Yani bir otorite arayışı ve bir hani o başı boş kalmaması evet. insanın şeylerinde bir azalma olmuş. Hocam ben bu tür araştırmalarda dikkatimi çeken bir şey var. Vaktimiz de az kaldı. Birkaç dakikamız var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bazı sapmalar bu tür araştırmalara özellikle böyle konuyor.
Evet. evet.
Bu eşcinsellik.
Evet.
Ondan sonra bir takım farklı sapmalar. Ya Türkiye'de homofobi hala devam ediyor diyor evet, mesela bu araştırmada. Ya bu toplumun çok gündeminde olan bir şey evet. midir? Yani bunu bu tür araştırmalara sokmak, işte Türk halkının eşcinsellerle ilgili, işte evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerle ilgili işte korkusu hala devam ediyor filan.
Evet.
Burada gerçi azalmış diyor 2012 yılında da. Yani bu tür böyle çok aşırı sapmaları bu tür araştırmalara koyarak bir muhafazakarlık, dindarlık kıstası oluşturmak doğru mu sizce?
Yani bu tabii araştırmayı yapan şirket, insanlar, mensup oldukları sosyal çevre ile bağlantılı bir şey. Yani mesela biz kalkıp Türkiye'de namus algısının erozyonu diye bir araştırma niye yapmıyoruz? Bu da ciddi bir sapma.
Evet.
Yani çünkü yani namus bizim temel kadın erkek ilişkilerini belirleyen mahremiyetle ilgili ana bir şeyimiz, ana bir paradigmamız. Biz böyle bir araştırma yapıp gündemi oluşturabiliyor muyuz? Yok ama Avrupa'da gelen ciddi bir kültürel, küreselleşmeyle gelen bir kültürel maruziyet var ve son yıllarda özgürlük denince daha çok bu mesele anlaşılıyor ve Türkiye'de de bunun etrafında araştırmalar, filmler, diziler bir yerlere sıkıştırılıyor. Avrupa Birliği'nden fonlar alınıyor. Fonlar alınmanın önemli kolaylıklarından birisi de İşte o filme, o belgesele, o romana, o bilmem araştırmaya bunu sıkıştırmak. Böylece de bak biz çok özgürlükçüyüz. Biz herhangi bir yere bağımlı değiliz. Mesajı da veriliyor garip bir biçimde. Bundan kaynaklanan bir şey bence bir de. Ama sorun olarak var mı? Yani tarih boyunca hep vardır. Ama bizim bunu getirip aleni hale getirmemiz, konuşmamız, tartışmamız veya çok gündeme getirmemiz problemli bir şey. Çünkü biz aslında yani ayıplarımızı açmak değil, ayıplarımızı örtmek taraftarıyız.
Setretmek, evet.
Yani örtmek derken de bu bazıları bunu bütünüyle reddedip görmemek, problemliyse çözmemek, çalışmamak üzerine manasına gelmiyor bu.
Evet.
Yani. O hani peygamberimizin yanlış hatırlamıyorsam bir mümin kardeşinizin günahınızı ne
örterseniz Allah ayıbına. Da sizin ahirette.
Değil mi? Ahirette. Evet. Yani bu çok önemli bir ilke.
Örter, ayıbınızı, günahınızı örter.
Biz hep açığa vurmak, hep ortaya koymak, ifşa etmek. Bu modern kültür böyle bir kültür yani. Affedersiniz ahlaksız bir kültür yani. Evet. Her şeyi ortaya koymak
evet,
istiyor.
Evet. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.